مالی شناسی یا اقامت این آقای فاصله علاقه و انشاءالله birinci bölümden başlıyoruz. Bu kitap da aynen sizin gibi bana şimdi elime ulaştı. Ya azdan çoktan göz attım ama arz edeyim ki inşallah daha sonra belki daha iyi mütale ederek sonra işte bahslarımızı yürütürüz. Burada ilk kitabın ilk bölümünde imametle ilgili Müslümanların bir peygamberin dönemindeki durumuna ilk olarak işaret ediyor. Diyor ki peygamberimiz İslam dininin davetini başlattıktan sonra ilk imkanı bulduğunda İslam toplumunu ve İslam yönetimini bizatihi kendi önderliğinde ve liderliğinde oluşturdu. Peygamberimiz Mekke döneminde elbette sadece bireyler üzerinde çalışıyordu ki kendisine taraftar bulursun inancını, o davetini kabul eden fertleri oluşturmaya çalıştı. O sıkıntıları, Mekke döneminin sıkıntılarını biliyoruz. Orada böyle bir İslami bir toplum ve İslami bir yönetim oluşturma imkanı söz konusu değildi. Orada ancak fertler bireysel olarak İslam'ın bazı değerlerini yaşamaya çalışıyorlardı. O sıkıntıları biliyoruz ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin bütün baskılar altında. Ama Peygamberimiz bilahare Mekke'deki Müslümanlar tutunamadılar, orada kalma imkanları olmadı o baskılar nihayetinde ve Peygamberimizin kendisinin de ve taraftarlarının da can ve mal emniyeti olmadı ve inançlarını yaşama imkanı olmadığından mecbur edildiler ki Mekke'yi terk etsinler. Müslümanlar hicret ettiler birer birer peygamberin emriyle. Tabi İslam'ı bir kabul eden Medine halkının mesela bir grubunun neticesinde Medine'ye Müslümanların hicret edilmesi uygun görüldü. İlk başta oraya Müslümanlar peygamber tarafından görevlendirilip gittiler. Orada biraz İslam kendisine zemine bulunca peygamberimiz de dahil olmak üzere bütün Müslümanlar oraya hicret etmek zorunda kaldılar. Oraya gittiklerinde artık Mekke'deki baskı söz konusu değildi. Orada halk peygamberden taraftarlık eyledi. Genellikle peygambere karşı olanlar azınlık duruma düştüler. Ve böylece peygamberimiz Medine'de İslami bir toplum ve yönetim oluşturma imkanını buldu. Bunu bular bulmaz bizatihi peygamberimiz kendi önderliğinde İslami bir toplumu ve İslami yönetimi oluşturmuş oldu. Peygamberimiz sadece Allah'tan aldığı vahyi ve dini bilgileri, marifi insanlara iletmekle yetinmedi. Belki bizatihi bu bilgilerin, Allah'tan gelen emirlerin ve mesajların yönetimini de bizatihi kendisi önderliğinde başlatmış oldu. Yani Allah'tan gelen bilgiler sadece bireylerle ilgili, bireysel yaşamla ilgili, insanın fertlerinin iç dünyasıyla ilgili değildi. Allah'tan gelen bilgiler, insanlara gelen dini öğretiler hem insanın bireysel boyutu yanıyla toplumsal boyutunda içerdiğinden bu kaçınılmaz idi ki bu toplumsal boyutun icrası için bir İslami toplum ve yönetimin kurulması zorunluydu. Bunun rehberliğini de bizatihi peygamberimiz kendisi öhdesine almış oldu. Ve kendi önderliğinde bu ilahi öğretilerin toplumsal boyutunun icrası başladı. Ki az edeyim ki siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, muamelatındaki bölümler var ve buralarda çıkabilecek mesela ihtilaflar konusundaki durumlar var. Bütün bunlarla ilgili icraatta bizatihi Peygamberimiz bunun önderliğini yaptı ve Peygamberin rehberliğinde bir İslami toplum ve yönetim oluşturulmuş oldu. Bunda Müslümanlar arasında bir ihtilaf söz konusu değildi. Merci hem dini almak ve anlatmakta ve insanları bilgilendirmekte ve hem de icra etmekte Peygamberin kendisiydi bizatihi. Buraya kadar bir sorun değil. Ama sorun Peygamberimizden sonra Müslümanlar arasında başlamış oldu ve bu da iki alanda aslında sorun başladı. Peygamberden sonra hem dinin artık mesela bir bölümü bitmiş oldu. Yani vahiy alma, dini Allah'tan alma bölümü bitmiş oldu. Ancak dini anlatma, insanlara tefhim etme, yorumlama, doğrusunu izah etme bölümü ve keza bu dini uygulama, icra etme bölümü artık duruyordu mesela. Bu bilahare bunu ühdelenmesi gereken, bunun sorumluluğunu alması gereken bir şey lazım idi, merci zorunluydu. Bu konuya ben şey etmeden önce, yani bu konuyu biraz daha açmadan önce ilk önce bir İslam öncesi durumlara dönmek istiyorum. Yani aslında ilahi dinlerde, yani İslam'a gelen kadar olan böyle olan dinlerde de durum acaba nasıydı? İlahi dinlerde mesela o dinin alan ve tebliğ eden bir peygamber ve bir de o dinin icrası söz konusu aynen gerekiyor. Çünkü az edeyim ki bilahare insan toplumsal bir varlıktır ve ona gelen desturlar onun toplumsal boyutunu da ilgilendirecek bir desturlar olmak zorundadır. Din insanın yaşayışına şekillendirme veriyor. İnsanın yaşayışı sadece bireysel bir yaşayış değil, toplumsal yaşayış olduğuna göre mecburen din insanın hem bireysel yönüne ve hem de toplumsal yönüne şekil vermek zorundadır. Dolayısıyla bütün dinlerde bu özellik var ki insanın hem ferdi boyutunu ve hem de toplumsal boyutunu ilgilendirir. İslam'a gelecek kadar bölümlerde görüyoruz ki bunda yine Müslümanlar olarak hepimiz bunda ittifakımız var ki o dinlerin icracısı birinci olarak o dini getiren peygamber olmak üzere peygamberden sonraki icracı o peygamberin vasisi aracılığıyla gerçekleşmiştir. Yani bunu bütün Müslümanlar kabul ediyoruz ki İslam'a kadar bütün peygamberler o dini icra ederken ya bizatihi kendileri sorumluluklarını almışlar bu icra sorumluluğunu ve insanlara o dini anlatma sorumluluğuyla birlikte veyahut da eğer peygamberin kendisi bizatihi huzuru olmamışsa o peygamber tarafından özellikle görevlendirilen ve seçilen peygamberin vasisi denilen kişi tarafından bu icra edilmiştir. Mutlaka bütün ilahi peygamberlere bir vasi olduğunu bütün Müslümanlar kabul ediyoruz. Ta peygamberimize kadar. Hazreti İsa aleyhisselam mesela peygamberimize gelen en yakın olan en yakın peygamber olarak onun havarileri vardı ve havarilerinin içerisinde de özellikle mesela bir fert İsa aleyhisselamın bizatihi vasisi olarak görevli olduğunu ve hepsi herkesin ona müracaat etmek durumunda olduğunu bütün Müslümanlar kabul ediyorlar. Özellikle şeriat sahibi peygamberlerde bu artık açıktı mesela. Hazreti az edeyim ki Nuh'un, Hazreti Musa'nın ve az edeyim ki şeriat sahibi olan bütün peygamberlerde o peygamberden sonra bir vasi söz konusudur. Yani ki o peygamberin şeriatını tatbikatında o vasi peygamberin olmadığı alanda peygamberi temsilen görev yapmıştır. Bunda ihtilaf yoktur. Ancak İslam dünyasında peygamberden sonra ne olacak konusu, yani peygamberden sonra vahiy alma bitti. Peki bu dini peygamber acaba, ilk olarak şu soru var. Tamam vahiy bitti ama ve din tamamıyla peygambere iblağ etti, birinci soru. Acaba peygamber dini tamamıyla Müslümanlara tebliğ edebildi mi, yoksa dinin henüz açıklanmasını, izah edilmesini gereken bölümlerin tebliği tamamıyla bütün Müslümanlara yapılmalı? El-yom ekmeltu lekum diyoruz. Tabii elbette öyledir. Din kamil oldu. Ama tebliğ de kamil mi oldu, yoksa tebliğde henüz bir mükemmeliyet olamadı, yani eksik kalan boyut var mı? Ehl-i sünnetin bu şeydeki cevabı, yani birinci burada diyor ki tebliğ açısından da İslam kamil oldu. Peygamber hem vahyi kamil olarak aldı ve hem de kamil olarak tebliğ etti. Yani dinin Müslümanlara tebliğ edilmemiş, izah edilmemiş hiçbir noktası kalmadı. Bu boyutta Şia'nın arz edeyim ki cevabı ise tebliğde elbette şudur cevap. Diyor ki tebliğde de kamillik oldu ama bütün Müslümanlara değil. Belki tebliğin kamilini peygamber kendisinden sonra peygamberi temsil edecek vasisine yaptı. Yani Allah'tan aldığı bilgilerin tamamını bütün Müslümanlara, yani peygamberin yanında bulunan sahabeye tamamına bunu tebliğ etme imkanı bulmadı veyahut da onların bunun tamamını tebliğ edilme, yani o tebliği kabul edebilme kabiliyetleri hatta yok idi bir kısmının. Dolayısıyla peygamber ya şartların el vermemesi veyahut muhatapların bu dinin tamam bilgilerini alma kabiliyetlerinin bulunmaması nedeniyle ilahi Allah'tan almış olduğu dini bilgilerinin tamamını o zaman Müslüman addedilen kişilerin tamamına tebliğ etmedi diyor. Belki tebliğ etti ama bunu bir kısmını Müslümanların tamamına ve geri kalanını ve kamilini tamamını da kendi vasisine. Birinci nokta buradan başlıyor. Yani dolayısıyla Şia diyor ki biz İslam'ın eğer tamamının tebliğini, yani Allah'tan gelen bilginin tamamına ulaşmak istiyor isek, biz bunu peygamberin vasisinin dışındaki insanlarda bulamayız. Çünkü onlarda böyle bir bilgi yoktur. Henüz ulaşmamış ki, onlar o bilgiye edinmemişler ki, ta biz onlara sorduğumuzda, onlar da evet budur deyip bize bilgilendirsinler. Eğer dinin tamamının bilgisine ulaşmak istiyor isek, peygamberden sonra mutlaka peygamberi vasi olarak belirlediği kişiye gitmemiz gerekiyor. Buna kanıt olarak Şia birinci olarak şundan diyor, bunun delili nedir? Diyor ki birinci olarak bakınız biz dinin örneğin en basitinden Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle ilgili Kur'an'ın bir metin olarak tebliği var. Ama bu metin olarak tebliğ edilen Kur'an'ın maksadı konusunda sahabeye gittiğimizde sahabe mutlaka Kur'an'ın bir kısmında diyorlar ki biz bilmiyoruz. Bir kısmını diyorlar, evet biz peygamberden böyle duyduk, böyle bildik, böyle anladık. Peygamber böyle buyurdu, bunun izahatı budur. Veyahut da hatta bunun kendisi açıktır, biz de anlıyoruz, siz de anlıyorsunuz. Ama bir kısmına gittiğimizde, sorduğumuzda diyorlar ki bu konuda bizim bilgimiz yok. O da Kur'an'ın müteşabih olarak adettiği bölümünde. Kur'an'ın müteşabih olarak adettiği bölümde sahabenin her kime gitsek diyorlar ki bu konuda bizim ufukumuzun ötesinde bir durumdur. Hiçbir kimse bu konuda bir bilgi ortaya koymuyor. Veyahut da ortaya koyacağı bilgi tahminden öteye geçmiyor. Ben tahmin ediyorum ki bunun manası şu olsun. Tahminlerle konuşuyorlar. En basitinden mesela diyelim ki huruf-u mukatta'dan maksat nedir? Sahabeye gittiğimizde elif, lam, mim nedir bu? Allah burada ne diyor burada? Bunu nedir yani bu? Amaç nedir? Mana nedir? Maksat nedir? Diyor ki biz burada kesin konuşmuyoruz ama tahminen şu olabilir. Kesin bilgi ortaya koymuyor. Ben tahmin ediyorum bu, başkası tahmin ediyor farklı bir şey. Dolayısıyla bir farklı tahminler ortaya çıkmış oluyor. Dinin tamamının tebliğini peygamberin vasisine yaptığının kanıtlarından birisi bu. Oluyor ki biz örneğin bu gibi konularda vasiye gittiğimizde vasi tahmin ediyorum demiyor. Diyor ki burada Allah'ın maksadı amacı şudur ve kesin konuşuyor. Hiçbir zaman bu, burada ben şöyle tahmin ediyorum bu böyle olabilir, olabilir kelimesini kullanmıyor. Bir ayrı kanıtı da budur ki biz peygamberin döneminde bile dinin bir kısmının tebliğini peygamber bizatihi kendisi değil de vasisi aracılığıyla insanlara ilettiğini görmekteyiz. Yani peygamber hayattayken Allah adına Allah'tan gelen bilgiyi ulaştırmak adına sahabe içerisinde hiçbir kimseye görev vermemiş. Dememiş ki bunu benim adıma insanlara tebliğ edin. Şunu demiş ki benden aldığınızı öğretin. Öğretmek başka, tebliğ başka. Dini bizatihi ilk olarak insanlara açıklama başka. Yani siz Allah adına dini açıklayacaksınız görevi sahabede hiçbir kimseye verilmemiş. Sadece peygamberin kendi döneminde bu görevin Hazreti Ali Aleyhisselam'a verildiğini bizatihi ilahi bir emirle görüyoruz. O da mesela Berat suresinin insanlara tebliğ konusu. Biliyoruz ki peygamberimize Berat suresi indiğinde peygamberimiz bunun tebliğ etmek amacıyla ilk başta Ebu Bekir'i görevlendirmesine rağmen Allah'tan gelen bir emirle bu görevden Ebu Bekir azledildi. Dedi ki Allah'tan gelen görev dinin tebliğini yani Allah adına dini insanlara ulaştırmayı ancak sen veyahut da senden olan birisi yapabilir. Yani İmam Ali Aleyhisselam'ı da senden, peygamberden olan, peygamberden olan. Dolayısıyla Ebu Bekir azledildi ve bizatihi İmam Ali Aleyhisselam ilahi vahyi Allah adına, peygamber adına insanlara tebliğ edilmekle görevlendirildi. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Şia diyor ki, dinin bir kısmının insanlara ilk ulaştırmasını peygamberin vasisi olan bir kimse yapmakla mükellef oluyor. Yani bu gerekiyor. Peygamberden sonra tamam vahyi, yani dinin bilgisini alma, bu Hatemun Nebiyyindi, bitti. Ama İblah, biz görüyoruz ki bizatihi yaşantımızda sahabeye her konu iblah edilmemiş. Ama peygamberin kendi döneminde bizatihi iblah görevinin peygamberden sonra vasi olduğunu biz kabul ettiğimiz İmam Ali'ye verdiği gibi, keza hatta onun dışındaki bu dinin manasının iblağını da peygamberden sonra vasisi olan Ali'ye, İmam Ali Aleyhisselam'a verilmesi söz konusu. Yani birinci ihtilaf burada başlıyor. Peygamberden sonra dinin İblağı konusunda. Şia'ya göre henüz iblağ tamamlanmadı. İblağ konusunu tamamlayıcı olarak vasi gerekiyordu. Ve bu vasi de İmam Ali Aleyhisselam'dır. Ve bunun belirtisi bizatihi peygamberin döneminde de İmam Ali Aleyhisselam'ın iblağ görevini peygamber adına yüklenmesi. Ve bir ayrı kanıtı da biz bizatihi bir fiil görüyoruz ki Müslümanlar olarak biz dinin tamamını almamışız. Hiçbir kimse, hiçbir sahabe peygamberin vasisi dışındaki bir kimse diyemiyor ben dinin tamamı benim nezdimdedir. Hepsi diyor ki ben bir şeyleri aldım, bildim, öğrendim. Birçok şeyler de bilmiyorum. Din adına bilmiyorum diyor. Gittiğimizde bilmiyorum. Peki olabilir mi ki Allah dinini göndersin ve insanlara tamamını tefhim etmesin? Bu mümkün değil. Bu tefhimin tamamlanması, dinin ifhamının tamamlanmasında Şia diyor ki bu görev vasinin göreviydi. Nitekim peygamberden önceki peygamberlerin döneminde de dinin tamamını insanlara tefhim etmekte ve icra etmekte o peygamberlerin mutlaka bir vasisi vardı. Bu aynı sünnetullah devam ediyor peygamberde de. Ama ehli sünnete göre hayır, peygamberin vefatından sonra dinin hem alınması ve hem tebliğ görevi bitti. İcra görevindeki peygamber yapıyordu dinin icrasını, toplumun önderliğini, liderliğini. Bunu da peygamber artık gitmesiyle peygamberden bu görev kalkmış oldu. Peki bu görev kim? Bunu da insanların kendisine bırakmış oldu peygamber. Dedi ki size bu din ulaşıldı. Şimdi bu dinin icrasında kendiniz İçerinizden kendinize bir rehber seçiniz ve o rehber size dini benim adıma, benim yerimde icra etsin. Dolayısıyla ehli sünnete göre peygamberden sonraki önderlik sadece bir icra önderliği, beşeri bir imza, yani ilahi bir vasıfa sahip değil. İlahi bir görev değil, belki beşeri bir görevlendirmedir. Beşer olarak kendimizin bir yönetimimiz var. Bu yönetimin bir idareci tarafından yönetilmesi lazım. Onu da kendimiz seçeriz. Dolayısıyla peygamberden sonra imamet konusu, hilafet konusu bir beşeri bir makamdır. Biz kendimiz onu veririz ve kendimiz de istediğimizde azlederiz. Bu kendimiz verebileceğimiz verdiğimizde meşrulaşır. Peki başka meşru yani yönetimin yöneticiliğin başka meşrulaşma yöntemi şekli var mıdır? O da diyorlar ki önemli olan bir yöneticinin ortaya çıkmasıdır. Hangi vesileyle çıkarsa çıksın, istersen bizim kendimiz o kişiyi bizatihi severek, seçerek gidip kendimiz diyelim gelsen bizim yönetimcimiz ol ve seçerek onu başa getirelim. Veyahut da hala bizi seçmeden herhangi bir yöntemle o kişinin gücünün fazla olması az edeyim ki bir şekilde iktidarı ele geçirmek meşruiyet kaynağıdır. Gerçi bu iktidarı ele geçirmek bizim rızamız olmadan belki bize rağmen bile olsa, zorla bile olsa. Madem ki bir yönetimin başına geldiyse, iktidarı ele geçirdiyse, iktidarı sahibi olmak meşruiyet kaynağıdır diye görüş belirtiyorlar. Bu görüş de az edeyim ki çoğunluğun görüşüdür. Yani buna karşı olan ehli sünnette pek yok gibidir yani. O zaman ehli sünnette yönetimdeki rehberiyetin meşruiyet kaynağı iki şey oldu. Bir, insanların seçimi, ikincisi iktidarı ele geçirmek herhangi bir yöntemle, hangi yöntemle olursa olsun. Ama Şia az edeyim ki bunu böyle kabul etmedi. Şia dedi ki hayır, peygamberin de geçmiş peygamberler gibi bir vasisi olması lazım. Ve bu vasilik makamı bir ilahi makamdır. Vesayet seçimle olacağı söz konusu değil. Vasi peygamberin kendisi bizatihi, peygamberin tayiniyle vasi belirlenir. Ve peygamber de vasi tayin ederken onu da ilahi direktiflere göre ile Allah'tan aldığı emre göre kişideki selahiyete göre bunu belirler. Daha doğrusu Allah belirler, peygamber iblağ eder. Şia mesela diyelim ki bunun örneğini geçmiş peygamberle Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen örneklerden mesela misal veriyor. Bunun mesela en bariz örneklerinden birisi Talut meselesidir. Beni İsrail'de Beni İsrail kavmi kendilerine bir yönetici yani mücri rehberiyet makamında olup onları idare edecek bir şahsiyetin olması konusunda bir düşmana karşı bir hareket söz konusunu peygamberlerine müracaat ettiklerinde peygamberleri onlara diyor ki innallaha Allah size inna'ta aleykum taluta meliken Talut'u sizler için yönetici melik olarak ferman en sahibi olarak tayin etti diyor Allah. Ve onlar da itiraz edince ya Talut'u biz çok ehil bulmuyoruz. Bizim içerimizde daha ehil insanlar olabilir deyince peygamber onların cevabında buyuruyor ki hayır sizin içerinizde onun ehliyetine sahip olan kimse yoktur. Siz ehliyeti maddi iktidardan, maddi servette görüyorsunuz. Oysa ki ilahi iktidarın kaynağı liyakat ve ilimdir. Zâdı Allah ona artırmıştır. Az edeyim ki size karşı sizden fazla onda ilim vermiştir ve ona kudret vermiştir. Besleten fil ilm ve ona ilim genişliği vermiştir ve güç kudretli bu iş, bu makama, bu askeri yönetimdeki şeye kudret vücudu yapısının sizlerden daha güçlüdür. Dolayısıyla bu sizin rehberiniz olacak. Burada bu örnekte görüyoruz ki bu seçim de bir ilahi ölçüye dayanıyor. peygamber seçerken Allah'tan aldığı direktifle seçiyor ve belirtiyor. Ve Allah da bu kişideki liyakati. Şia diyor aynen peygamberden sonra durum budur. Peygamberden sonra peygamber yerindeki bu rehberiyet makamı ilahi bir makamdır. Ve dolayısıyla onda aranan vasıflar da bu ilahi makama layık olması gereken vasıflardır. Birinci olarak o ilmen tamamlanmalıdır. Yani bilmiyorum noktası, cehaleti, cehalet onda olmamalı. Olmamalıdır ki bir yerde biz din konusunda, yani bizi ilgilendiren bir konuda ona müracaat edelim. O da diye ki ben bilmiyorum. Bu bilmiyorum lafı gerekse ondan çıkmaması lazım. İkinci, diğer vasıflar, erdemler, bu makam için gereken bütün vasıflar da bir kimsenin kusur bulacağı bir kusura da sahip olmamalıdır. Bir ahlakı çöküntüsü, ya az edeyim ki karakter eksikliği filan gibi dini görevleri mesela diyelim ki söylediğine amel etmeme ve benzeri gibi haller onda olmamalıdır. Belki dinin istediği vasıflarda da tam manasıyla o zirve makamda, üsve, örnek makamda olan bir kişi olmalıdır diyor Şia. İşte ilk ihtilaf buradan başladı. Yani ne ihtilafı? Peygamberden sonra peygamberin bir vasisi var mıydı, yok muydu? Şia dedi ki vardır ve bu vasi İmam Ali Aleyhisselam'dır. Ve bütün Müslümanlara gerekiyordu ki bu vasiye sem'en ve taaten demeleri icap ediyordu. Ehl-i Sünnet dedi ki hayır, vesayet makamı bitmiştir. Nitekim peygamber Hatemun Nebiyyindir. Peygamberden sonra da artık vasi söz konusu değildir. Ve Müslümanlar kendi başlarının çaresine bakmakla mükellef idiler. Onlar da baktılar. Oturdular kendilerince hala doğru düşündüler, düşünmediler neyse bir şekilde birinci halife Ebu Bekir'den yönetimlerini başlattılar. Sonra da şimdiye kadar bu yönetimi sürdürmektedirler. Şimdi demek ki birinci ihtilaf peygamberden sonraki vasi makamıdır ki bu vasi gerekiyor, bu ilahi makam mıdır, değil midir? İhtilaf buradan başlıyor. Şia bu ilahi makamdır. İki açıdan diyor. Birincisi çünkü bu dinin tebliğinde tam manasıyla bilgi sahibi olmalıdır ve dini yaşamakta kusursuz olmalıdır. Bu bir. İkincisi İslam icraatta doğru icra edebilmesi, hatasız olması için ilahi taraf, Allah tarafından teyit edilen bir kişi olmalıdır ki, masum olmalıdır ki bu makamı sürdürsün ve bu da İmam Ali Aleyhisselam'dan başkası değil. Nitekim bunu bir takım verilerle destekliyor ve örneğin mesela diyor ki bakın sahabenin içerisinde kime gitsek diyorlar ki bizde cehalet var. Ama İmam Ali Aleyhisselam'a olmamış bir kimse gitsin desin ki bende bu işin bilgisi yoktur diye bir şey söz konusu değil. Belki herkes onun kendisi de bunu söylerdi. Beni kaybetmeden önce bana sorun. Bende cehalet diye ilmin hayatıdırlar. Mevtul cehalet, cehaletin ölümüdürler. Cahillik onlarda ölmüştür. Ve ilim onlarda yaşamıştır. İmam Ali Aleyhisselam başta olmak üzere Ehl-i Beyt imamlarında böyle bir yaşantıyı da bil fiil ortaya koymaları bunların az edeyim ki vasayetinin delilidir. Ama kitabın üzerinden de bir bakalım kitap nasıl anlatmış, konuya giriş yapmıştır. Daha sonra inşallah bu konuyu birer kendimiz böyle yavaş yavaş düşünerek ilerletmemiz lazım. Evet, rehnuma şinası imamet. İmam önder tanımak, imamet İslam'dan sonraki önderliği tanımak yani imamet. Kulliyat, bir genel bilgi. Deramet, yani konumla ilgili bir çekirdek
bu kulliyatla ilgili bir çekirdek bilgi. Mesele-i rehberi ümmeti İslami pes ez peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh ki ez on bi imamet yad mi kunim yekî ez mesail bunyadini ve muhimmi der endişe-i İslamîst. Allah Resulü'nden sonra İslam ümmetinin önderliği ki ona imamet olarak adlandırıyoruz. İslami düşüncenin en temel, en önemli meselelerinden birisidir. Peygamber-i İslam sallallahu aleyhi ve aleyh pes ez hicret bi Medine nuhustin hukumeti İslami ra bünyad nihad. İslam peygamberi Medine'ye hicret ettikten sonra bulduğu o ilk zeminede ilk İslam yönetimini temelini atmış oldu. Temelini onu kurmuş oldu. Ve hod rehberi onra berohde girip ve kendisi bu İslami yönetimin rehberliğini öhdedar oldu. Ezin pes peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyh efzun ber encamı mesuliyet hayi peygamberane yıkış bundan sonra yani İslam hükümetini kurduktan sonra Allah Resulü kendi peygamberlik görevine ilaveten efzun yani ilaveten kendi peygamberlik mesuliyetine görevine ilaveten ki o peygamberlik görevi neydi? Manemdi deryaft ve tebliğ-i vehy, tefsir-i Kur'an ve beyan-ı ehkam-ı ilahi, te'lim ve terbiyet-i merdum. Peygamberlik görevi bunlardı. Parantezde diyorum. Örneğin, vahyi almak, tebliğ etmek, Kur'an'ı tefsir etmek, ilahi hükümleri beyan etmek, halka onu talim edip halkı terbiye etmek. Ki huvellezî ba'se fil ummiyyine rasûlen minhum yetlu aleyhi âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme. Peygamber gönderdi sizin içerinize, sizin o halkıcı ummi idiler, onların içerisinden size bir peygamber gönderdi. Peygamber yüzekkihim tezkiye ediyordu, onlar çok kirlenmişlerdi. Ruhi kirlilikler, davranış kirlilikleri vardı. O kirliliklerden onları arındırıyor ve onlara Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor. Yetlu aleyhim ayati. İlk başta ayetleri tilavet ediyor. Yani iblak ediyor gelen vahiyleri. Sonra onları arındırıyor o kirlerden ve sonra onlara talim ediyor kitabı ve hikmeti. Onları bilge insanlar konumuna, insanı kamil konumuna getirmeye çalışıyor. Bu peygamberlik göreviydi. Buna ilaveten, bu peygamberlik görevi ilaveten, emelen öhdedare vezaife merbut bir rehberi cami-i İslam'ı geldi. Bil fiil olarak İslam toplumunun rehberlik görevlerini de öhdedar oldu. Bu rehberlik görevlerini de yöneticilik görevinde öhdedar oldu. Bir ihtilaf, mesela bu rehberlik görevi neydi? Bir ihtilaf-ı Müslümanan resideki mikat, örneğin Müslümanlar arasındaki ihtilafları onları dinliyordu, onların arasında hakemlik ediyordu. Ve der minanan hokm miran, onlar hakkında ihtilaflı konularda hüküm ediyordu. Hudud ve kavanin-i ilahira icra min umud. Allah'ın kanunlarını ve hadlarını, hükümlerini toplumla ilgili kanun ve hükümlerini icra ediyordu. Toplumsal boyutunu icra ediyordu. Onu bizatihi uyguluyordu. Rehberiye kavukuvaye nizamira berohde daşt ve askeri gücün önderliği, komutanlığını ühdesindeydi. Ve derbareye ceng ve sulh tesmim mi girir? Savaşmak ve sulh etmek konusunda karar veriyordu. Hudeybiye'de sulha imza atarken mesela Bedir'de savaşıyordu misal. Uhud'de savaşıyordu. ve umur iktisadiye camiara saman midad, toplumun ekonomik boyutunu düzenliyordu. Halktan zekat topluyordu. Bunları fakirlere dağıtıyordu. Deryek kelam tek cümlede derbareyi der bari rehberi deryek kelam bari rehberi ümmeti İslami در همه شؤون دینی و دنیوی آنان بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله بود. تک بیر کلاملا اسلام امتینین önderliği bütün dini ve dünyevi konularda şuun konular boyutlarda onların Müslümanların bütün dini ve dünyevi konularda peygamberin omuzlarındaydı bu görev. Evet, vakit geç başladık, bitiyor ama artık burada kalsın istersen inşallah. Sizi de fazla etmeyelim, inşallah yormayalım. Daha sonra inşallah devam edeceğiz. Mesela Muhammed'in aleyhi tarihi.